Bölüm 1. Başlangıçta. Yaratılış. Bereşit. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeryüzünü yarattı. Ve yeryüzü şekilsiz ve boştu. Karanlık derinlikleri kaplamıştı ve Tanrı'nın ruhu suların yüzeyinde dolaştı. Kelimesini bu sözleri çevirmek zihnimizin Yaradan'ın neye benzediğini, nasıl hareket ettiğini, konuştuğunu ve gördüğünü imgelemesine neden olur. Sınırsız boyutta hayal kurabilirsiniz. Sular, karanlık, derinliğin yüzü. Hayallere kimin ihtiyacı var? Fiziksel dünyanın arzularıyla kapana sıkışmış olanların, edinimi değil, öğrenme isteyenlerin, düşünmeyi ve özellikle etraflarında dinleyen biri varsa tartışmayı isteyenlerin. Eğer bu dünyanın hazlarıyla yetiniyorsanız, öyleyse durmayın, müziğin, sanatın veya dünyanın sunduğu herhangi bir şeyin hazzını yaşayın. Fakat manevi dünyayı edinmeyi arzuluyorsanız, tamamen farklı bir şeyle ilgilenmeniz gerekecek. Bu noktada Yaradan'a ihtiyacınız var. Eğer sizi bırakmayan sorulara cevap arıyor, neden dünyaya geldiğinizi ve yaşadığımız bu sonsuz evrenin amacını bilmek istiyorsanız, bu şu anlama gelir. Ruhunuzun gizemli derinliklerine ulaşana kadar rahat edemeyeceksiniz. Durum böyle olduğunda demektir ki manevi merdiveni çıkmaya başladınız bile. İnsanın edinebileceği en yüksek derece önünüzde sizi bekliyor. Bu Bereşit'tir. Yaratılış kitabının açılış bölümü. Tarif edilen bu yüksek aşamaya sadece ıslahın sonunda erişebilirsiniz. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeryüzünü yarattı. Bu pasaj üst dünyanın yaratılışından bahseder. Ruhunuzun var olduğu boşluk. Sizin beniniz henüz uyanmadı. Kendi varlığınızı henüz algılamadınız. Sadece yaşam alanı yaratıldı. Rahminde tasarlandığınız tanrısal alanınız. Yaşam alanı nedir? Biraz daha ileri gidip şunu söyleyebilirim. Yaratıldı ve başlangıçta kelimeleri egoist ve özgeci nitelikleri ima eder ki ruhumuz onların arasında yükselir. Yeryüzü şekilsiz ve boştu. Burada ilk kez manevi terimler sahneye çıkar. Yeryüzü kelimesi İbranice ratzon, arzu kelimesinden gelen erettir. Dolayısıyla yeryüzü arzuyu temsil eder. Bu noktadan sonra sadece arzuyla ilgileneceğiz. Çünkü arzu her şeyin belirleyicisidir. Yeryüzü şekilsiz ve boştu. Bu şu demektir. Arzu henüz form almamıştı. Yani manevi dünyayı inşa etme arzumuz yoktu. Öyleyse orada ne vardı? Sadece insanlığın tek ruhun tarihini kaydetmeye hazır temiz bir sayfa. Yukarıdaki cümle manevi dünyada içinizde tasarladığını ima eder. Bu bölümde ortaya çıkan ilk güçlerin bizimle olan bağlantısını inceleyeceğiz. Bu güçler dünyayı daha sonra ortaya çıkacak olan insanın Adem manevi benimiz içinde oluşturdu. İnsanın içinde yaşayacağı alanı yarattı. İnsan onun içinden türeyen manevi arzudur. Şunu sorabilirsiniz. Eğer bu güçler içimdeyse neden onları hissedemiyorum? Peki organlarınızın nasıl çalıştığını, örneğin midenizin nasıl sindirim yaptığını, ciğerlerinizin nasıl nefes aldığını biliyor musunuz? Hayır, onları hissedemiyorsunuz. Bu süreçler Fiziksel varlığınızı belirler ama onları hissedemezsiniz. Burada da aynı prensipler geçerlidir. Manevi yaşamınızı hissedemediğiniz çalkantılı süreçlerden oluşur ki onun içinde yer almak için büyük bir arzu hissetmeye başlayanı ya da daha iyisi bu harika oyunda başoyuncu olmak isteyene kadar. Ruhunuzun şekillenmesi bu şekilde gerçekleşir. Şimdi üzerinizde çalışan güçler sizin büyük babalarınızdır. Atçilik dünyasının güçleri. Zaman geldi. Doğma zamanınız. Er ya da geç. Islağın bütün derecelerini kat ettiğinizde akrabalarınıza tanışacaksınız. Fakat bunun için sabırlı olmalısınız. Siyah, geçilmez bir perde. Arkada olan her şeyden sizi ayırır. Göremez ve hiçbir şey hissedemezsiniz. Çok uzun bir süredir sizi içsel olandan ziyade dışsal olana çeken egoist arzular nedeniyle bu perde gittikçe kalınlaştı. Giderek ruhunuzdan daha fazla bedeninizle ilgilenmektesiniz. Yaşamanız boyunca içinizde yayılan arzuları ve onların maneviyattan ne kadar uzak olduğunu bir düşünün. Perde, içinizdeki manevi arzuları baskılayarak kat üstüne kat ilave edip gittikçe kalınlaşıyor. Etrafında ne var? Beden üstüne beden. Yiyor, para kazanıyor, ürüyor. Peki önümde ne var? Eğer durum buysa, o zaman varlığımın amacı ne? Tüm bu sorular bereşite, başlangıca, kaynağa, geri dönmenin yolunu açan sorular. Realitede bu yol ışığa gider. Dünyaya hükmeden güçlere doğru yükseliyorsunuz. Manevi yoldaki her derece bir gizemdir. Yaradan'ın benim üzerimde başka ne sürprizleri var? Bu şekilde egoizm denilen bu karanlık giysiden kendimizi arındırmaya başlarız. Çünkü o bizi yaşamaktan, nefes almaktan ve görmekten alıkoyar. Her gün biraz daha fazla ruhumuzu açığa çıkarırız. Manevi dünyayı edinmek için karmaşık bir mekanizma. Deneyimleyeceğimiz haz mutlaktır. Özellikle Yaradan'ın bizim için hazırladığı şey budur. Burada yaratılış amacı yatar. Bizi, yarattıklarını sonsuzluk ve mükemmellik hisleriyle doldurmak. Çünkü Yaradan'ın kendisi ebedi ve mükemmeldir. O, kendi mevkiini yarattıklarına bildirmek ister. Öyleyse onu bekletmeyelim. Ve Tanrı buyurdu, ışık olsun. Ve ışık oldu. Manevi dünyanın yaratımı bu şekildedir. Daha önce bahsettiğimiz güçlerin bir araya gelmesi ve gelecekteki ruhun varlığının belirlenmesi bu şekilde olur. Ruh ışığın içindedir ve onunla doludur. Işık nedir? Ne yapıp yapın ama onu tasavvur etmeyin. Bu faydasızdır. Çünkü dünyasal kavramlarımız onu doğru şekilde tanımlamaya yeterli değildir. Ancak ışığı güneşin ışığıyla ya da içsel huzurun hissiyle kıyaslayabiliriz. Işık yaratımdaki tek şeydir. Bizi sarar, ruhumuzu, bütün dünyayı ve evreni. O, Yaradan'ın tam ve mutlak ihsan etme niteliğidir. Sevginin ve tanrısallığın yasasıdır. Tüm bunların hepsi ışıktır. Ne kadar erken bunu anlarsak, o kadar tek bir nedenle sevginin ışığına dönmek zorunda olduğumuzu anlamamıza yardım etme. Bize verilen bu dünyanın tüm acılarının üstesinden gelebiliriz. Ve Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü. Tanrı ışığı karanlıktan ayırdı. Eğer ışık mutlak ihsan etme, Yaradan'ın özgecil yasası vücut bulursa bunun sebebi şudur. İhsan etme arzusuna sahip Yaradan'ın sahip olduğu her şeyi vermek istediği birisi vardır. Bu birisinin rolü yaratılış tarafından belirlenmiştir. Alem biziz. Ben oyum. Tüm dünya benim içimdir. Bizler alıcılarız. Ve bu şekilde önceden var olmayan iki aşama biçimlenir. İhsan etme, Yaradan'ın niteliği ya da ışık ve alma, yaratılışın niteliği. Ve Tanrı ışığı karanlıktan ayırdı. Cümlesi bu süreci betimler. İki aşamanın biçimlenmesi. Işık ve karanlık. Yaradan'ın niteliği ve yaratılışın niteliği. İhsan etme ve alma. Bu süreç yaratılış kitabının ilk kelimesi Yaradan'ın kucağından ayrılık demek olan bar kelimesinden gelen bereşite dahildir. Bereşit kelimesi insanoğlunun tüm yolunu ve kutsal kitabın manasını açığa çıkarır. Dahil olmak, Yaradan'ın kucağından ayrılığın ve tüm insanlığın geçmesi gereken büyüyen egoizm yolunun sonunda ona dönmemiz gerektiğinin anlayışıdır. Bunun olması için şunu anlamalıyız. Yaradan'dan gerçekten uzaklaştınız ve kendinizi egoizme batırdınız ki bu nedenle iyi değilsiniz ve acı çekiyorsunuz. Dahası egoizm hastalığı tüm dünyayı etkiliyor. Anladığınızda o sizi Yaradan'a giden yola getirecek. Egoizminizi ıslah ederek bu yolda ilerledikçe hayal edebileceğiniz her şeyden daha büyük bir ödül olan ebediyeti kazanacaksınız. Sonsuz, sınırsız mutluluk elde edeceksiniz. Yaradan'la yüksek bir seviyede birleşeceksiniz. Çünkü bu birleşme bilinçtir. Ve Yaradan ışığa gün, karanlığa gece dedi. Akşam ve sabah birinci gün oldu. İçinizde iki aşama biçimlenir. Işık, yükseliş, ihsan etme, özgecil nitelik. Ve karanlık, düşüş, alma, egoist nitelik. Islığa doğru ilk adımınız onları ayırmak, farklılaştırmaktır. Bu aşamaya yaratılışın ilk günü denir. Birinci gün. Her birimiz iki zıt niteliğe sahibiz. Karanlık ve ışık. Akşam ve sabah. Bu aşamalar manevi yükselişlerimizi ve inişlerimizi temsil eder. Yükselişler ve inişler ne kadar para kazandığınız ya da kaybettiğinizle ilgili değil. Yaradan'dan ne kadar uzak ya da onun ihsan etme niteliğine ne kadar yakın olduğunuzla ilgilidir. Dolayısıyla gündüz gece ve sabah akşam kavramları ile yazılış kitabında kastedilen şey sizin değişen aşamalarınızdır. Manevi sürecin amacı düşüşleri kısa ömürlü kılacak ve bir sonraki aşamaya yükselişe geçmeyi sağlayacak yollar bulmaktır. İyi ve kötü aşamaların sırrı Yaradan'la yakınlık derecesiyle tanımlanır. Onun sevgi niteliğine yakın olduğumda yükseliş aşamasının hazzını yaşar, kendimi iyi hissederim. Bu yasadan ne kadar uzaklaşırsam düşüşler sebebiyle o kadar acı çeker ve kötü hissederim. Çaresizliğimi daima hastalık, para kaybı, yorucu bir iş günü ya da eşimle kavga etmek gibi dünyasal unsurlara bağlasam da bu gerekçelendirmeler doğru değildir. Söz konusu durumlar benim ıslah olmamış aşamamdan kökün ipleri elinde tutan güç benden saklı olması sebebiyle başıma gelir. Bütün çabamla ondan kurtulmaya çalışmak yerine kendimi benim egoizmime batmış bulurum. Gerçek şudur ki ne kadar çabalarsam çabalayayım bunu yapma gücüne sahip değilim. Ancak bu istekli yakarışım beni akıldan değil kalpten gelen gerçek duaya getirir. Bu Yaradan'ın benden istediği duadır ve ona hemen cevap verir. Dua bir taleptir. Kalbimden gelen bir dilek. O bir dua kitabını okumaktan çok daha fazla kalbe kaydedilmiştir. Dua, yardım, kurtuluş talebi ve egoizm sınırlarından kurtarması için Yaradan'a yakarıştır. Böyle bir duaya ne zaman gelirim? Sadece egonun ölümcül etkilerinden kendi başıma kurtulamayacağımı anladığımda. Ancak ondan sonra yardım için Yaradan'a döner, bana gereken gücü vermesi için yalvarırım. Bu kitabın bana öğrettiği gerçek dua budur. Bana ruhumun gelişimi için tüm aşamaların gerekli olduğunu söyler. Akşam olmadan sabah olmaz. Eğer düşüşü deneyimlemezsem yükselişi de hissedemem. Dolayısıyla onların ikisi beraber tüm manevi arzuyu oluşturur. Onlar akşam ve sabah, yükseliş ve düşüş, birleşik bir gün olur. Akşam ve sabah bir gün oldu. Bu ışığı alma becerisine sahip tek manevi kalptir. Dilerseniz yaratılışın en başında ima edilen yaratılış günlerini kısaca özetleyelim. Bu cümleler açık olarak her bir günde ruhunuzla ilgili olarak ne yapmanız gerektiğini anlatır. Örneğin birinci gün var olan ışığı ihsan etme niteliği hissedersiniz ve bu sizin içsel gün ve gece, sabah ve akşam kavramlarınızı netleştirmenizi sağlar. Bu ilk hisler içinizdeki uyanışın başlangıcıdır. Artık ruhunuzun açığa çıkması için bir ortam yaratılmıştır.